Ayrım 19.
Ebu Zer başka hiçbir şey sormadı. Ziyaretçi cezaevi yönetiminin anlaşmaya yanaşacağını, yarın siyasi mahkumların temsilcileriyle görüşeceklerini, gündüz cezaevi önünde kadınların gösteri yaptıklarını anlattı. Ama Ebu Zer bunların hiçbirini işitmedi. Gardiyanın sözlerini bitirip gittiğini de fark etmedi. Öylesine donup kalmış, gözlerini duvardaki bir noktaya dikmiş, bir heykel gibi kıpırdamadan duruyordu ve arada bir kendisi de farkında olmadan o daha bir çocuktu diyordu. Ebu Zer gece boyunca hiç kıpırdamadan ve gözlerini aynı noktadan ayırmadan oturdu. Arada bir gözetleme deliği açılıyor, kapanıyor, ancak Ebu Zer başka bir dünyada yaşıyormuşçasına bunların farkına bile varamıyordu. Yalnızca arada bir kuruyan dudaklarının arasından o daha bir çocuktu diye belli belirsiz sözcükler dökülüyordu. Gözlerinin önünde Bayram'ın hayali canlanıyor, onu koğuşta koştururken, diğerlerine yardıma çalışırken, şakalaşırken görüyordu. İki gün sonra Mehmet Ali'nin de içlerinde bulunduğu siyasi mahkumların temsilcileri komutanla toplantıya çağrılmışlardı. Yine sıkı pazarlıklar yapıldı. Zaman zaman tartışmalar sertleşti. Sonunda komutan cezaevindeki koşulların düzeltileceği konusunda yeni sözler verdi. Tek tip elbise giymeleri konusundaki zorlamalar da sona erecekti. Gardiyanlar koğuşuna geri götürmek üzere hücrenin kapısını açtıklarında, Ebu Zer'i duvarı sırtına dayamış, kanlanmış gözlerini bir noktaya dikmiş, hiç kımıldamadan otururken buldular ve koğuşuna dönebileceğini söylediler. Ancak Ebu Zer söylenenleri duymamıştı. Gardiyanlar Ebu Zer'i omzundan sarsarak sözlerini tekrarladılar. Kollarına girip Ebu Zer'i ayağa kaldırdılar. Ebu Zer ayağa kaldırılınca koluna girmiş gardiyanları eliyle itti. ''Çekin kirli ellerinizi üzerimden'' dedi. Bütün gücünü toparlayarak kafasını havaya kaldırdı. Yalpalayan adımlarıyla ağır ağır yürümeye başladı. Bir ara yeniden gözlerinin karardığını, dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Bir süre duvara dayanıp yeniden gücünün toplanmasını bekledi. Sonra büyük bir azimle tekrar yürüdü. Koridorda yardımcıyla karşılaştılar. Ebu Zer ona öfkeyle bakıp yanından geçti. Koğuştan içeri girdiğinde herkesin kederli kederli oturduğunu fark etti. Bayram'ın ranzasına baktı. Orada şimdi bir başkası vardı. Mehmet Ali ile göz göze geldiler. Mehmet Ali'nin gözlerinde iki damla yaş belirdi. Ebu Zer diğer arkadaşlarının yardımıyla Mehmet Ali'nin yanına çıktı. Bayram dedi Ebu Zer, arkasını getiremedi. Sözcükler boğazında kilitlenmişti. Sustu. Mehmet Ali bakışlarını pencereye çevirdi. Evet dedi. Duydukların doğru. Sesi yorgun ve hüzünlüydü. Ebu Zer kendisini biraz daha zorladı konuşmak için. Bir de benim hücre komşum. O da doğru. Uzunca bir sessizlik oldu. Sessizliği yine Ebu Zer bozdu. O daha çocuktu. Onlar için fark etmiyor dedi Mehmet Ali. Sesi hüzünlü, kırgın ve öfke karışımıydı. Yüzünde nefret fırtınası tüm gücüyle esiyordu. Onlar için çirkin, rezil, kokuşmuş saltanatlarının sürebilmesi için kimlerin öldüğü ya da ölmekten beter olduğu fark etmiyor. Çünkü onlar ezilenlerin kanıyla besleniyorlar. Mehmet Ali yeniden sustu. Uzun uzun dışarıya baktı. Bir süre sonra ayağa kalkarak bütün koğuşu ölenlerin anasına saygı duruşuna çağırdı. Saygı duruşunun ardından kısa bir konuşma yaptı. İki arkadaşımızı kaybettik. Yüreğimiz acı ve nefretle doldu. Yiğit ve korkusuzdular, gençtiler, zulme boyun eğmediler. Çünkü sosyalizme inanıyorlardı. Çünkü yürekleri umutla doluydu. Kaynak suyu kadar saf ve duru, çağlayanlar kadar coşkulu, aslanlar gibi yürekliydiler. Ve kısacık yaşamlarıyla geride kalanlara çok şeyler öğrettiler. 23. Ebu Zer cezaevine geleli 4 yıl aşkın bir süre geçmişti ve hala mahkemeye çıkartılmamıştı. Bu konuda Mehmet Ali sıkı yönetime dilekçe yazıyordu ama dilekçelerine hiçbir cevap gelmiyordu. Bu arada cezaevi komutanı değiştirilmiş, yerine bir başkası atanmıştı. Komutanla beraber yardımcı da değişenler arasındaydı. Fare Surat askerliğini bitirip terhis olmuştu. Ebu Zer'in bulunduğu koğuştakiler de sürekli değişiyorlardı. Bazılarının koğuşları değiştiriliyor, bazıları başka cezaevine naklediliyor, bazıları ceza sürelerini tamamlayıp tahliye ediliyorlardı. Tahliye olanlardan birisi de Mesut'tu. Çıktıktan sonra Ebu Zer'e ve Mehmet Ali'ye mektuplar yazarak onlara moral veriyordu. Yeni komutan daha önceleri istihbarat kolunda görev yapmış ve bu göreviyle sürekli övünen, aslarıyla her konuşmasında eski görevini tekrar tekrar anlatan birisiydi. Geriye doğru taradığı siyah saçlarının kulağının üzerine düşen bölümlerinde ortaya çıkan beyazlıkları yaşlılık işareti sayıldığından bu beyazlıkları sık sık siyaha boyardı. Zayıf, uzun boyluydu. Omuzlarından iki yana sallanan uzun kollarının ucunda iri kemikli elleri hemen dikkati çekiyordu. Yürürken sanki her an çok önemli bir baskına gidiyormuşçasına veya çevresini daima hazırlıksız ve aniden yakalamak istermiş gibi neredeyse ayaklarının ucuna basarak hızlı adımlarla yürüyor, kulakları her zaman tıpkı bir radar gibi çevreyi tarıyordu. En küçük bir gürültü veya konuşma işittiğinde işini gücünü bırakıp kulaklarını o yöne dikiyordu. Gerek kendi emrindekilerin, bulunduğu çevrelere gerekse mahkumların koğuş civarlarına bir silüet gibi sessizce süzülürdü. Onu makamında bulabilmek çoğu zaman mümkün değildi. Ama gerek kendi emrindekilerin bulunduğu, gerekse mahkum koğuşlarının bulunduğu bir pencerenin altında, bir kapıya kulağını yapıştırıp içerisini dinlerken veya ince uzun vücudunu bir duvarın ya da bir engelin ardına gizlemiş ortalığı gözetlerken görmeye herkes alışmıştı artık. Her gün geç saatlere kadar çalışıyor, aslarından gelen raporları tek tek inceliyor, bazen gerekli gördüğü eklemeleri yapıp ilgili yerlere gönderiyordu. Bazı geceler çalışmasını bitirip cezaevinden çıkıyor, birkaç saat sonra aniden geri dönüp görevlilere baskın düzenliyor, bunların sonucunda da olumsuz durumda yakaladıklarını oda hapsi, katıksız hapis, geç tezkere gibi cezalarla cezalandırıyordu. Yeni komutan yanından hiçbir zaman eksik etmediği küçük bir cep defteri taşır, gördüğü en küçük bir eksikliği veya aslarından birinin kendisine göre uygunsuz davranışını bu cep defterine not ederdi. Daha sonra toplantılarda bu notları aslarının yüzüne karşı büyük bir zevkle okur, böylelikle gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını onlara ispat ederdi. Yeni komutanın bu cep defterine kaydettiği çok önemli notlarından bazıları şunlardı. Üsteğmen Serdar bugün saat 11.05 geçe tuvalete girdi ve tam 18 dakika orada kaldı. Çıkınca ellerini sabunlamasına rağmen iyice kurulamadı. Bir subayın bu kadar uzun bir süre tuvalette zaman öldürmesinin yakışık almayacağı, ayrıca ellerini kurulamayarak titizlikten uzak, gevşek bir tutum sergileyip aslarına kötü örnek teşkil ettiği kendisine hatırlatılacak. Assubay Haydar yemek yerken ağzını çok şapırdatıyor, konu kendisine hatırlatılacak. Teğmen Derya çatal bıçak kullanmayı hala öğrenememiş. Çatalı sağ, bıçağı sol elle tutarak komik bir duruma düşüyor. Önemli bir yemekte bizi de komik duruma düşürebilir. Bugün doktorun çorapları değişik değişikti. Bir teki bizim resmi kıyafetimizin çorabı, diğer teki koyu lacivert bir çoraptı. Özel hayatına dikkat etmesi için uyarılacak. El koğuşlarına bugün saat 14.25'te yaptığım baskında, koğuş görevlisi eli 43 nolu ranzada uyurken yakaladım. Gereken işlem yapılacak. Cezaevindeki hainlerin dışarıyla irtibatları sürüyor. Malatya cezaevinde yatan hainlerin isyanına buradakiler de destek verdiler. Dün orada başlayan eylemi, buradakilerin hemen haber alıp eyleme geçebilmeleri için bunların dışarıdaki yandaşlarıyla sağlam irtibatlarının olması gerekli. Bu irtibatı mutlaka kesmek zorundayız. Assubay Muhittin'in takımındaki erler üzerinde bugün gerçekleştirdiğim kontrolde, erlerden üçünün koltuk altı kıllarının keçi sakalı gibi uzun olduğunu, erlerden ikisinin kıçlarında sivil don bulunduğunu, dört erin fanilalarının resmiyete uymadığını, birçoğunun ceplerinde gerekli gereksiz ıvır zıvır çıktığını gördüm. Disiplinsizlik at başı gidiyor. Bölük komutanları sert bir biçimde uyarılacak. B blok 7. koğuştaki tutukluların havalandırma saati 15.30'da bitmesi gerekirken 15.33'te içeriye sokuldular. Bu gevşeklik utanç verici. Komutanın cep defteri bunlar gibi daha birçok önemli notla doluydu. Komutan toplantı salonuna öfkeli girdi. Olmuyor beyler, olmuyor dedi. Bu herifler dışarıyla istedikleri gibi haberleşiyorlar ve biz bunu bir türlü engelleyemiyoruz. Bu bizler adına son derece utanç verici bir hadisedir. Herifler diğer cezaevleriyle dışarıyla çatır çatır haberleşiyorlar. Buradan dışarıdaki örgütlerini yönetiyorlar. Biz ise bunun karşısında aciz kalıyoruz. Bundan sonra buradaki en önemli görevlerimizden birisi de bu olacak. Yeni komutan konuşmasına burada kısa bir süre ara verdi. Önündeki dosyadan çıkarttığı bir tomar kağıdı aslarına göstererek, bakın dedi, bunlar sıkı yönetim komutanlığının bize söz edilen konuda durmaksızın gönderdiği uyarılar. Sizlerin beceriksizliği ve basiretsizliği benim kafamda patlıyor. Bu konuda kaçıncı denetlemenin yapıldığını biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz ama bu konuda en küçük bir gelişme sağlayamadık. Komutan sustu. Ayağa kalkarak masanın arkasında duvarda asılı bulunan üzerinde cezaevi içini ve çevresini detaylı bir biçimde gösteren krokinin yerleştirildiği briefing tahtasının önünde kollarını arkadan bağladı, iki tur atıp yeniden yerine döndü. Ama sandalyesine oturmadı. Bundan sonra gelip giden mektuplar çok daha titiz bir biçimde incelenecekler dedi. En küçük şüpheli bir cümlenin ya da kelimenin yer aldığı mektuplar bana getirilecek. Bu tip mektuplar benim onayımdan geçmeden kesinlikle dağıtılmayacak. Bu konuda size birkaç örnek vermek istiyorum. Kulaklarınızı iyi açın ve beni dikkatle dinleyin. Bakın dışarıdaki bir adam buradaki akrabasına ne yazmış? Burada havalar iyice bozuldu. Yakında kar yağabilir. Biz de kışa hazırlıksız yakalanmamak için samanları yığdığımız damı onardık. İşte burada adam orada işlerin bozuk gittiğini, her an güvenlik güçlerinin operasyonunun beklendiğini ama kendilerinin de buna karşı örgütlendiklerini anlatmak istiyor olamaz mı? Toplantıdakiler hep birazdan komutanı desteklediler. Komutan eline bir başka mektup aldı ve altını kırmızı kalemle çizdiği bölümünü okudu. Kardeşin aniden hastalandı. Dün hastaneye kaldırdık. Bu sözcüklerde örgütün kardeş Kod adlı bir mensubunun yakalanıp emniyet müdürlüğüne götürüldüğü anlatılmak isteniyor olamaz mı? Odadakiler yine hep birazdan komutanı desteklediler. Komutan bir başka örneğe geçti. Bu cezaevinden dışarıya gönderilen mektuptan bir pasajdı. Bugünlerde iştahım yok. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Herif açlık grevini dışarıya haber veriyor işte. Komutan dosyayı kapadı. İşte gördüğünüz gibi dedi. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bundan sonra bu konuda en küçük bir gevşekliği affetmem. Bu toplantıdan 3 gün sonra komutanın masasının üstüne mektuplar yığılmıştı. Komutan mektupların çokluğunu görünce bu konuyla görevli astsubayı çağırdı. Bunlar ne diye sordu. Şüpheli mektuplar dedi astsubay. İyice incelediniz mi? Sizin emirleriniz doğrultusunda hareket ettik komutanım. Komutan önünde yığılı mektuplara can sıkıntısıyla baktı. Cezaevine gelen ve giden mektupların hepsi burada anlaşılan dedi. Geriye başka mektup kaldı mı? Astsubay, maalesef kalmadı komutanım dedi. Bütün mektupların içinde ya havalardan, ya akrabalardan, ya birinin hastalığından, ya bir düğünden, ya ekinlerin bolluğundan, ya doğumdan, ya da ölümden bahsediliyor. Bu durumda ben de bunların her birinin şifre anlamına gelebileceğini düşündüğümden size getirmeyi uygun gördüm. Komutan astsubaya gidebileceğini söyledi. Mektupları okumaya başladı. Hiç ara vermeden okumasına rağmen vakit gece yarısını geçmişti. Ama o önündeki mektupların sadece 1/3'ünü okuyabilmişti ve hepsinde de astsubayın sözünü ettiği türden şüpheli cümleler bulunuyordu. Komutan bu iş böyle olmayacak diye düşündü. En iyisi sadece lider olarak bilinenlere gelen mektupları ve onların dışarıya gönderdikleri mektupları kendi incelemeliydi. Ama ötekiler de kurnaz diye söylendi kendi kendine. Daha geridekiler dururken neden lider olarak bilinen kişilere şifreli mektup yazıp haberi riske atsınlardı? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye iç geçirdi. Sonunda komutan bu işi yeniden astsubaya bırakmaya karar verdi ve odasından sessizce dışarıya süzüldü. Çabuk ve kısa adımlarıyla parmaklarının ucunda yürüyerek gardiyan odasının kapısını dinledi. Yatakhanelerin bulunduğu kısmı uzaktan gözetledi. Mahkumların bulunduğu kısma kulak kabarttı ve evine döndü. Soyunup yatağına girdi ancak bir türlü uyku tutmuyordu. Şu komünistlerin dışarıya istedikleri gibi haberleşmelerinin bir türlü önlenememesi canını sıkıyor, uykularını kaçırıyordu. Bir sürü adamız elimizde her türlü imkan var ama karşılarında aciz kalıyoruz diyerek kendi kendini yiyordu. Her türlü yöntemi denemiş, hatta mahkumların aralarına ajan bile salmış, ancak komünistler ajanı 2 gün içerisinde tespit edip kafasını gözünü kırmışlar, gardiyanlar arkadaşlarını güçlükle kurtarmışlardı. Ve çocukcağız 10-15 gün yataktan çıkmamış, bir ay hava değişimine gönderilmişti. Hayret diye söylendi kendi kendine yeni komutan. Bu konuda görevli astsubaya da özellikle dikkat etmesi için emir vermiş ve sık sık uyarmıştı. Ama şu abuzer denilen herife bir tek mektup gelmemiş, o da dışarıya bir tek mektup göndermemişti. Bir tek istisna dışında, o da kısa bir süre önce buradan tahliye olan Mesut ismindeki şahıstan gelen mektuptu. O da zaten bilinen adamdı ve hiç önemli değildi. Bu inanılması güç bir şeydi. Onun gibi gizli liderin dışarıyla haberleşmemesi düşünülemezdi bile. O zaman geriye bir tek alternatif kalıyordu. Araya göze çarpmayacak kişileri koyup onlar aracılığıyla haberleşiyordu. Şu adamı çözebilmeyi çok isterdi. Daha önceki komutan görevi devrederken onun hakkında çok şeyler anlatmış, görevi devraldıktan sonra kendisi de bu konuda birçok uyanık askerini görevlendirmiş, dosyasını defalarca incelemiş ancak bir arpa boyu kadar yol ilerleyememişti. Ve artık bu abuzer denilen herifi çözmenin çok güç olduğunu inanmaya başlamıştı. Çözülebilseydi, emniyette kaldığı 3 ay içinde hakkında her türlü bilgiyi öğrenirlerdi diye düşünüyordu. Yeni komutan bu konuda 3 kez şansını denemiş, abuzeri karşısına oturtup konuşmak istemiş ama o ne yapıp edip konuyu bambaşka yönlere sürükleyerek konuşmayı imkansız hale dönüştürmüştü. Son zamanlarda sıkı yönetim komutanlığına, sıkı yönetim savcılığına dilekçe üstüne dilekçe vererek kendisinin ne zaman mahkemeye çıkartılacağını soruyordu. Bir seferinde komutan dayanamayıp ona neden bu kadar acele ettiğini sormuş, abuzer de şöyle yanıt vermişti. Sakın buradan sıkıldığımı zannetmeyin. Kimseye saygısızlık etmeyi aklımın ucundan bile geçirmiş değilim. Ancak mahkeme hakimleriyle hala tanışamamam beni üzüyor. Kendileriyle karşılaşıp hallerini hatırlarını sormak isterim. Dilekçe vermeyip bunca yıl kendilerini hiç arayıp sormadığımı ve acaba bize dargın mı diye düşünüp üzülmelerini istemem. Bu bakımdan sık sık dilekçeler yazıp kendilerini görüp hal hatır sormasam da gönlümde yaşadıklarımı bilmelerini arzu ediyorum. Komutan bir ara daldı. Ama uykusu fazla uzun sürmedi. Gün ağarmadan uyandı. Yatağında sıkıntıyla sağa sola döndü, tekrar gözlerini yumdu. Ancak kafasının içindeki onlarca soru uyumasına izin vermiyordu. Yanında her türlü sıkıntıdan ve düşünceden uzak, rahat rahat uyuyan karısına gıptayla baktı. Uyuyamayacağını anlayınca yataktan usulca çıkıp lavaboya gitti, elini yüzünü yıkadı, sakal tıraşını oldu, telefon edip arabasını istetecekti, vazgeçti. Kimseye duyurmadan ani bir baskın yapayım diye düşündü. Giyinip uzun uzun aynaya baktı, üstünü başına düzeltti, saçlarını geriye doğru özenle taradı, şapkasını başına dikkatle yerleştirdi ve ordu yardımlaşmadan taksitle aldığı Renault'suna binip cezaevine geldi. Kapıdaki nöbetçiye kimseye haber vermemesini tembihleyerek içeriye girdi. Koridorlarda kısa ve çabuk adımlarla parmaklarının ucuna basarak ilerledi. Nöbetçi subayı odasında ayaklarını masanın üzerine atmış uyukluyordu. Hemen cebinden not defterini çıkartıp bunu kaydetti. Saat sabah 5:09. Nöbetçi subay ayakları masanın üzerine uzatmış uyukluyor. Oradan nöbetçi subayın odasına yöneldi. O da ayaklarını bir sandalyenin üzerine atmış uyukluyordu. Yeni komutan cep defterine bunu da kaydetti. Saat sabah 5:12. Nöbetçi subayı da uyukluyor. Cezaevini kimlere emanet etmişiz? Yeni komutan onu duyandırmayarak gardiyanların odasının önünden geçip usulca gardiyanların yatakhanelerinin bulunduğu bölüme yaklaştı. Yatakhanenin önünde bir asker geziniyordu. Çok kısa bir süre sonra onun yanına birisi daha geldi. Aralarında bir şeyler konuşup gülüşüyorlardı. Komutan bir süre aralarında ne konuştuklarını duymaya çalıştı ama bir şey anlaşılmıyordu. Bunun üzerine hızla yanlarına gitti ve burada ne yaptıklarını sordu. Askerlerden birisi koğuş nöbeti tuttuğunu söyledi. Diğeri de az önce nöbetten geldiğini ve az sonra yeniden kalkacağından uyumadığını söyledi. Komutan ona şüpheyle baktı. Bu saatte nöbetçinin dışında kimsenin ortalıkta dolaşmayacağını bilmiyor musun sen diye çıkıştı ve karşısında esas duruşta korkuyla bekleyen ere memleketini, tertibini, tahsilini, askerlikten önce ne iş yaptığını sordu ve ceplerini boşalttırdı. Erin ceplerinden çıkanları dikkatle kontrol etti. Erin ismini defterine kaydetti ve altına şunları yazdı. Sabah saat 5:17. Nöbetçi subaylar uyumaya devam ediyor. Erlerin kimisi yatakta, kimisi serseri mayın gibi ortalıkta dolaşıyor. Kimin ne bok yediği belli değil. Komutan koğuşa girdi. Sırayla yatakları kontrol etti ve defterine şunları ilave etti. 14, 27, 66 ve 108 nolu ranzada yatanların ayakları kokuyor. Bu herifler ayak yıkamaktan da vazgeçmişler. Oradan tuvaletlere girerek 3 nolu musluğun contasının bozuk, 6 nolu lavabonun aynasının çatlak, 2 nolu tuvaletin deliğinin tıkalı ve 7 nolu tuvaletin sifon zincirinin kopuk olduğunu tespit edip bunları da defterine not etti. Ardından nöbetçileri dolaşıp uyuyup uyumadıklarına baktı. Ancak nöbetçiler yeni değiştiklerinden içlerinde uyuyana rastlamadı ve nöbetçi subayın odasına dönüp onu uyandırdı. Nöbetçi subayın da kendisi gibi uyuduğunu belirtip bugün saat 10'da toplantı yapacağını ve kendisiyle orada görüşeceğini söyleyip odasına geldi. Gördükleri karşısında son derece hiddetlenmişti. Bir süre hiç kıpırdamadan oturarak öfkesinin yatışmasını bekledi. Öfkesi yatışınca önündeki kağıda bugünkü toplantıda değineceği önemli konularla ilgili notlar aldı. Bunun için de küçük not defterinden faydalandı. Tuttuğu notlara göre o günkü toplantıda konuşacağı önemli konular arasında şunlar yer almaktaydı. A. Bu gece aniden düzenlediğim denetlemede gördüğüm ve not defterime kaydettiğim olumsuzluklar. B. Mektup denetlemesinin yeniden görevli astsubaya devriyle ilgili konu. C. Son günlerde kilerde görülen farelere karşı etkin ve kararlı bir mücadelenin sürdürülmesiyle ilgili konu. D. Haydar astsubayın takımından Abdullah Çorbacı isimli erin pantolonunun sağ arka cebinin düğmesinin kopuk bir vaziyette dolaşırken tarafımdan tespit edilmesiyle ilgili konu. E. Mahkumların bulunduğu koğuşların daha dikkatli bir biçimde dinlenmesiyle ilgili konular. F. Fikret Asubay'ın takımından Fahrettin Elmas isimli erin düdüğünü parkasının bir alt düğmesine asmış bir şekilde nöbet tutarken tarafından tespit edilmesiyle ilgili konu. G. Gardiyanların hainleri ıslah etmek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonlarda coplarını daha etkili kullanabilmeleri amacıyla kollarındaki kasları güçlendirmeleri için bu yöndeki spor ve ağırlık çalışmalarının artırılmasıyla ilgili konu. Yumuşak G. Yemekhane görevlilerinin patates kabuklarını derinden soyarak fazla zayiat vermeleriyle ilgili konu. 24. O gece ertesi gün mahkemeye çıkartılacakların listesi okunurken Abu Zer koğuşta bulunanlardan bir grubu çevresine toplamış onlara zeytinyağlı dolma tarifi yapıyordu. Bir ara koğuştaki amfikatörden kendi ismini işitir gibi oldu. Konuşmasını keserek çevresine bakındı. Koğuştakilerden birkaç kişi aynı anda bağırarak Abu Zer'in isminin okunduğunu bildirdiler. Abu Zer bütün koğuşu susturdu. İsimlerin yeniden okunmasını beklemeye koyuldu ve listenin tekrarlanması sırasında yanlış duymadığını anladı. Koğuştakilere evet beyler dedi. Sonunda hasretime dayanamayıp beni de çağırdılar. Ancak yarın yine de onlara bu kadar vefasız davranıp beni neden bunca senedir aramadıklarını sorup biraz sitem edeceğim. Ve bu kez karşılarına çıkartıldığımda geçen seferki hataya düşmeyip at yarışlarından söz açmayacağım. Önce hoşlandıkları sporu öğrenip ona göre belki futboldan belki de güreşlerden söz edebilirim. Ama neden hoşlandıklarını öğrenmeden asla gereksiz tartışmalara girmeyeceğim. Koğuştakiler yatınca Abu Zer ile Mehmet Ali yalnız kaldılar. Mehmet Ali, yarın sana yalnızca iddianameyi verecekler ve mahkeme gününü söyleyeceklerdir dedi. Benim için fark etmez dedi Abu Zer. Kendilerinin bu davetini reddedemem. Gidip bir gözükeyim yeter. Arkamdan bunun da burnu büyümüş. Davetimizi bile kabul etmedi demelerini istemem. Mehmet Ali gülümseyerek Abu Zer'e baktı. Yarın seni zor bir gün bekliyor dedi. Şimdi yatalım. Bu gece seni sıkıntıdan uyku tutmaz. Abu Zer yatağına girmeye hazırlanıyordu. Benim için o kadar da önemli bir davet sayılmaz dedi. Bunun için uykumdan vazgeçecek değilim. Abu Zer yatağa girip battaniyeyi üstüme çekti ve çok geçmeden derin bir uykuya daldı. Abu Zer sabah her zamanki gibi erkenden uyandı. Sonra Mehmet Ali'yi uyandırdı. Elini yüzünü sabunla yıkadı. Sabah kahvaltısı niyetine gönderilen su gibi çorbadan kaşıkladı. Az sonra da mahkemeye çıkacakların toplandığı bahçeye götürüldü. Burada mahkemeye çıkartılacak tüm siyasi tutuklular bir araya toparlanmışlar, sevk zinciriyle birbirlerine bileklerinden zincirleniyorlardı. Gardiyanlar zincirleri mahkumların bileklerine kan oturtuncaya kadar sıkıyorlardı. Dışarıda ayaz vardı ve soğuk mahkumların içlerine işliyor, bazılarının dişleri tıkırdıyordu. Cezaevi idaresinin verdiği tek tip elbiseleri giymeyi reddettiklerinden, üzerlerinde yalnızca eşofmanları vardı ve bu da kendilerini soğuktan korumaya yetmiyordu. Abu Zer iliklerine kadar işleyen soğuğa ve bileklerine gömülen zincirleri aldırmadan, rahat ve mutlu bir ifadeyle çevresine bakınıyor, başlarında dikilen astsubayla çene yarıştırıyordu. Astsubay, içi miflonu parkasının içine gömülmüş, ellerini ceplerine sokmuş vaziyette, Abu Zer'e alaycı bir ifadeyle bakarak, ''Hava biraz soğuk galiba, yoksa üşümüyor musun?'' diyordu. Abu Zer ona, havanın gayet güzel olduğunu, bu havalarda üşümesini gerektiren bir neden bulunmadığını, bu vaziyette Arabistan çöllerinde beklemenin daha güç olabileceğini anlatıyor ve böyle bir film seyretmiştim bir zamanlar diyordu.